Ayrım 14, Dostumun Kitabı, Anatole France, sayfa 159. Lo, peki yeğenim, siz bu çalışmayı yaptınız mı? Raymond, eğer ben bu olağanüstü çalışmayı yapmış olsaydım başımda tek saç kalmazdı. Sizleri de ancak 4 çift gözlük ardından yeşil bir siperliğin koruyucu ışığı altında görmek zevkini tadardım. Bu çalışma yapılmadı ama bir araya getirilmiş yeterince malzeme, bilginlere peri masallarının havadan uydurulmuş şeyler olmayıp tam tersine Max Müller'in dediği gibi birçok durumda bütün kökleriyle eski dilin ve eski düşüncenin tohumlarını taşıdığı kanısına varma olanağı vermiştir. Çökmüş, çocuklaşmış ve insan işlerinin dışına konmuş ihtiyar tanrılar hiç olmazsa küçük erkek ve kız çocukları hala eğlendirmeye hizmet ederler. Bu dedelerimizin işidir. Yerin ve göğün o eski efendisi ihtiyarlara daha uygun bir iş var mıdır? Peri masalları insanların unuttuğu ve belleği güçlü dindar atalarımızın sakladığı güzel dinsel şiirlerdir. Bu şiirler zamanla çocukluğa ait olmuş ve bunları ocağın başında, çevresine çömelmiş torunlarına yün eğirirken anlatan ihtiyar kadının gevşek dudaklarındaki çekici halleriyle kalmıştır. Beyaz insan kabileleri birbirlerinden ayrıldılar. Kimileri berrak bir gök altında hoş sesler çıkaran mavi bir denizin yıkadığı köpüklü sahiller boyunca gitti. Bir bölümü kuzey denizlerinin kıyılarında yerle göğü harman eden ve sadece belirsiz, canavarsız şekiller sezdiren hüzün verici sislere daldı. Kimileri cılız atlarının otladığı tek düze bozkırlarda konakladı. Kimileri de başlarının üstünde çeliği andıran parlak bir gök kubbe altında sertleşmiş karlar üzerinde yattılar. Öyleleri oldu ki granit bir arazide altın çiçeği toplamaya gittiler. Hint çocukları bütün Avrupa nehirlerinden su içtiler. Ama her yerde, kulübede, çadır altında ya da ovada çalı ateşi karşısında artık dede olmuş bir zamanların çocuğu, küçüklere çocukluğunda işittiği masalları tekrar etti. Bunlar aynı tipler ve aynı serüvendi. Yalnız anlatıcı bilmeden öyküsüne uzun zamandır soluduğu havayla kendisine beslemiş ve yakında içine alacak olan topraktan bir şeyler katardı. Boy, doğu yönünde, genç ya da ihtiyar ölüler arasında yatan dedesini arkasında bırakarak, yorgunluk ve tehlikeler içinde yeniden yürüyüşe koyulurdu. Ama dudaklardan dökülmüş ve artık donmuş olan masallar, Pisiye'nin Yunan mitolojisinde ruhun köleleştirilmiş biçimi. Alegorik öyküsü halk masallarına konu olmuştur. Kelebekleri gibi uçuşur ve bu narin ölümsüzler yeniden yün eğiren ihtiyar kadınların ağızlarına konarak eski soyun küçük çocuklarının büyümüş gözlerinde parıldardı. Fransa'nın türküde dendiği gibi tatlı Fransa'nın küçük oğlan ve kız çocuklarına pudanı kim öğretti? Köy bilgeleri kazana. Kazana, Mazmeri Loi. Eski köylülerin masalları uydurduğunu kabul ettiği söylence kadını diye yanıt verirler durmadan yün eğiren ve habire tatlı tatlı söyleşen kazana. Bilginler de hemen araştırmaya geçerler. Onlar kazanayı usta süslemecilerin Tua piskoposluğunda Saint-Marie-de-Nele, Dijon'da Saint-Beni, Auvergne'de Saint-Poussin, Növer'de Saint-Pierre kiliselerinin ana kapıları üzerine betimledikleri o kraliçe pedoguyu, Kraliçe pedogu, kaz ayaklı kraliçe anlamına gelmektedir. Kilise kapıları üzerine tasvir edilmiştir. Söylenceye göre ayak parmakları birbirine bitişik olduğundan bu adı almıştır. Keşfettiler. Onlar kazanayı Kral Robert'in çenesi düşük karısı Behta'da, Charlemagne'in annesi büyük ayaklı kraliçe Berta'da, çatal ayaklı putperest Sabah Melikesi'nde, İskandinavların en güzel tanrıçası olan kuğu ayaklı Freya'da, adı gibi bedeni de ışık olan Azize Lucide buldular. Ama bu onu çok uzaklarda aramak ve yolunu yitirip oyalanmak demektir. Kazana hepimizin ninesi, ninelerimizin ninesi. Temiz yürekli, eğri büyürü kollu, gündelik işlerini alçak gönüllü bir büyüklükle yapan, yaşlılıktan dolayı kurulaşıp, Ağustos böcekleri gibi etten ve kandan yoksun kalınca, isli kirişler altında, ocak başında tatlı tatlı söyleşen ve evin bütün yumurcaklarına bin bir şey gösteren, o uzun masalları anlatan kadın değil de kimdir? Köy şiiri, tarlaların, ormanların ve çeşmelerin şiiri, ağzında diş kalmamış ihtiyarın dudaklarından. Kaynaklardan, çaba harcamadan akan o tertemiz ve o güzel sular gibi taptaze dökülürdü. kazama, bildik imgeleri, şatoyu ve büyük kuleyi, köylü kulübesini, besleyici tarlayı, gizemli ormanı, güzel prensesleri, köylülerin çok iyi bildiği ve belki de Jeanne d'Arc'ın akşamleyin ulu kestane ağacı altındaki çeşmenin başında gördüğü perileri atadan kalma kaneviçe üzerine, eski Hint zemini üzerine işlerdi. Peki yeğenim, peri masallarını berbat ettim mi? Lo, konuşun, konuşun, dinliyorum sizi. Raymond, bana kalırsa eğer seçmek gerekli olsa, Pudan masallarını bana bırakmaları koşuluyla bütün bir kütüphane dolusu filozofu gönül rahatlığıyla verirdim. Bizim bütün edebiyatımızda toprağın şiirini, aileye ilişkin sağlam ve derin büyüyü kazana gibi hissetmiş tek kişi La Fontaine'dir. Yalnız konuşmanın rastlantısal akışı içinde dağılmamasına dikkat etmemiz gereken bazı önemli gözlemleri toparlayıp özetlememe izin verin. İlk diller bütünüyle imgeseldi ve adlandırdığı her şeye can da verirdi. Yıldızları, bulutları, göksel inekleri, şafak sökümünü, rüzgarları ve ışığı insani duygularla donatırdı. İmgeyle dolu, canlı, cıvıl cıvıl sözden mit fışkırdı ve mitten masal çıktı. Masal sürekli biçim değiştirdi çünkü değişim varoluşun birinci zorunluluğudur. Masalın özü olduğu gibi korundu ve bereket versin ki onu bir alegori haline sokup derhal öldürecek olan düşün insanlarının eline geçmedi. İyi kimseler Pudan'da, Pudan'dan başka bir şey görmezlerdi. Beyhu onda başka bir şey aramadı. Bilim geldi, bir göz atışta masal ve mitin uzun yolculuğunu gördü ve "Ton Pudan oldu," dedi. Ancak eklemesi gerekir ki Pudan imgelenir imgelenmez özel bir nitelik kazanmış ve kendi hesabına yaşamıştır. Lu, söylediklerinizi kavramaya başlıyorum ama madem ki Pudan'ın adını verdiniz, size itiraf edeyim ki bu masalda beni son derece irkilten bir nokta var. Pudan'ın babasına ve kızına karşı duyduğu o iğrenç tutkuyu bir Hintli mi verdi? Raymond, mitin anlamını kavrayalım. Sizde dehşet uyandıran aile içi cinsel ilişki size o zaman çok masum görünecek. Pudan, şafaktır. Işıktan çıktığına göre güneşin kızıdır. Kral, kızına vurgun denirken, bu, güneş doğunca şafağın peşinde koşar anlamına gelmektedir. Aynı şekilde Hint mitolojisinde de yaratılışın efendisi ve bütün yaratıkların koruyucusu olan güneşle özdeş Pajabati, kızı Usha'yı yani önünde kaçan şafağı kovalar. Lu, güneş de olsa sizin kralınız beni irkiltiyor ve onu imgelemiş olanlara içerliyorum. Raymond, onlar masumdular ve dolayısıyla ahlaksızdılar. İtiraz etmeyin yeğenim. Şiddetin yasayı zorunlu kılması gibi çürümede ahlaka varlık nedeni sağlar. Geleneğin ve Beyhun'un da dinsel bir saflıkla saygı gösterdiği kralın kızına karşı o duygusu, masalın saygın eskiliğine tanıklık eder ve onu Ariadne'nin babaerkil kabilelerine kadar götürür. Babaya koruyan, erkek kardeşe yardım eden, kız kardeşe avutan, kıza inek sağan, karı kocaya güçlü diyen bu masum çoban ailelerinde aile içi cinsel ilişki tiksintiyle karşılanmazdı. Güneş ülkelerinin bu sığırtmaçları utanmayı icat etmemişlerdi. Onlarda kadın gizsiz olduğu için tehlikesizdi. Kocaya iki beyaz öküzün koşulu olduğu arabada bir eş götürmesine izin verip vermemekte tek güç kabile reisinin iradesiydi. Evet, kaçınılmaz olarak babayla kızın birleşmesi az görülürdü, bu birleşme dışlanmış değildi. Pudan'ın babası rezillik etmedi. Rezillik, terbiyeli sosyeteye özgüdür, hatta bu onların en gözde eğlencelerinden biridir. Oktav, sizi konuşmakta serbest bırakıyorum ama kuşku yok ki açıklamanız hiç değerindedir. Ahlak doğuştan insanın içindedir. Raymond, ahlak törelerin bilimidir. Törelerle birlikte değişir. Ülkeden ülkeye farklılık gösterir ve hiçbir yerde 10 yıl aynı kalmaz. Sizin ahlakınız, Oktav, babanızın ahlakı değildir. Doğuştan düşüncelere gelince bu kocaman bir kuruntudur. Lo, beyler lütfen çok sıkıcı şeyler olan ahlak ve doğuştan gelen düşünceleri bırakalım da Pudan'ın güneş olan babasına dönelim. Raymond, anımsar mısınız bu baba tavlasında sırtları zengin süslü örtülerle korunan ve altın işlemeler altında kımıldayamayan en soylu atların arasında bir eşek beslermiş. Masalın dediğine göre doğa bu eşeği o kadar olağan dışı yaratmış ki her sabah hayvanın altı pis olacak yerde güneşte pırıl pırıl parlayan her çeşit altın ve gümüş parayla kaplı olurmuş. Eh ister doğu, ister yaban eşeği, ister zebra olsun. Bu eşek güneşin bineğidir. Yatağını kaplayan altın paralar da güneşin yaprakları arasından görünen yüzüdür. Onun derisi bile bulutu betimleyen apaçık bir simgedir. Tan bu bulutla örtünür ve gözden kaybolur. Kilidin deliğine gözünü yapıştıran yakışıklı prensin pudanı gök rengi entarisi içinde gördüğü zamanki hoş sahneyi anımsıyor musunuz? Kralın oğlu olan bu prens bir güneş ışınıdır. Lo, kapı aralığından yani iki bulut arasından sızan ışın doğru mu? Raymond, bundan daha iyi ifade edilemez yeğenim. Bakıyorum da karşılaştırmalı mitolojiden son derece anlıyorsunuz. Alalım masalların en basitini, şu ağzından iki gül, iki inci ve iki elmas çıkaran genç kız masalını. Bu genç kız çiçekler açtıran, onları ışık ve çiğ ile yıkayan şafaktır. Kurbağa kusan kötü kız kardeşi sistir. Ocağın külleriyle kararmış Sendirian, kül kedisi masalının kahramanı. İse bulutların yarattığı şafaktır. Onunla evlenen genç prens de güneştir. Oktav. Böylece mavi sakalın karıları şafak, pudan şafak, ağzından güller ve inciler dökülen genç kız şafak, Sendirian şafak, bize şafaktan başka bir şey göstermiyorsunuz. Raymond. Hindistan'ın görkemli şafağı, Ari mitolojinin en zengin kaynağıdır da ondan. Şafak, Hint ilahilerinde birçok ad ve şekil altında ululanır. Gece olur olmaz çağrılır, umutla karışık bir korku içinde beklenir. Bizim kadim dostumuz Şafak geri gelecek mi? Işık tanrısı gecenin güçlerini alt edecek mi? Elbette ki parlak genç kız gelir, her eve yaklaşır ve herkes yüreğinde sevinç duyar. Bu kurak toprağın üzerine serin ve bereketli bir çiği, dolgun memelerinden damla damla akıtan göksel inekleri her sabah otluğa götüren Dios'un kızıdır, tanrısal sığırtmaçtır. Gelişi gibi kaçışı da şarkılarla karşılanır ve güneşin zaferi ilahiyle kutlanır. Ey Indra! Veda döneminde düşmanları ve iblisleri yıldırımla yok ettiğine inanılan en büyük Hint tanrısı. İşte yine önemli ve erkekçe bir iş gerçekleştirdin. Yenilmesi güç bir kadını, Dios'un kızını yere vurdun. Evet sen Indra, büyük kahraman, Dios'un şanlı kızını şafağı paramparça ettin. Şafak, Indra'nın boğanın vurmasından korkarak kendini kırılmış arabasından aşağı attı. Arabası orada kırık dökük yatıyordu, kendine gelince çok uzaklara kaçtı. İlkel Hindu, şafağı değişken ama her zaman canlı bir imge olarak zihninde canlandırdı. Bu imgenin zayıflamış ve nitelik değiştirmiş yansımaları deminden beri sözünü ettiğimiz masallarda da, kırmızı başlıklı kızda da görülebilir. Büyük annenin küçük kızının taktığı başlığın rengi, onun göksel kökeninin ilk ipucudur. Ona verilen bir poğaçayla bir çanak tereyağını götürme görevi onu, Hintlilerin bir haberci olan şafağına benzetiyor. Onu parçalayıp yiyen kurda gelince, Lo, o bir buluttur. Raymond, hayır yeğenim, güneş. Lo, kurt da güneş olur muymuş? Raymond, Hintlilerin kurdu Verika, parlak kıllı, yiyip bitirici kurt. Unutmayın ki iki güneş tanrısı, Greklerin Likyalı Apollon'u ile Latinlerin Soranuslu Apollon'u kurt simgesiyle gösterilir. Oktav, nasıl oldu da güneş bir kurtla kıyaslanabildi? Raymond, güneş sarnıçların suyunu tüketip çayırları kavururken, dili dışarı sarkıp soluk soluğa kalan zayıflamış öküzlerin sırtını yakarken yırtıcı bir kurt değil midir? Kurdun kılları parlar, göz bebekleri ışıldar, beyaz dişlerini gösterir, çenesi ve böğürleri güçlüdür. Kurt kıllarıyla ve gözlerinin parlaklığı ve çenesinin amansız gücüyle güneşten gelir. Oktav, siz elma ağaçlarının çiçeklendiği bu nemli ülkede güneşten pek korkmazsınız. Ama uzaktan gelen küçük başlıklı kız tersine, sıcak diyarlardan geçmiştir. Lo, şafak ölür ve yeniden doğar. Fakat küçük başlıklı kız bir daha dönmemek üzere ölüyor. O, fındık toplamak ve kurdu dinlemekle hata etti. Ama yine de acımasızca yenmesi için bu bir neden midir? Şafağın geceden çıkması gibi o da hayvanın karnından çıksaydı daha iyi olmaz mıydı? Raymond, yeğenim, acımanız kavrayış dolu. Kırmızı başlıklı kızın ölümü kesin olamaz. Kaz ana masalın sonunu belleğinde iyi tutamamış. Onun yaşında bir şeyler unutulabilir. Ama Almanya ve İngiltere'deki dedeler, kırmızı başlıklı kızın şafak gibi ölüp yeniden doğduğunu pekala bilirler. Anlatırlar ki, bir avcı hayvanın karnını yarar ve oradan pembe yavruyu çeker çıkarır. Çocuk da fal taşı gibi açılmış gözlerle, "Ah, ne korkular geçirdim, içerisi ne kadar da karanlıktı," der. Az önce kızınızın odasında İngiliz Walter Crane'in birçok değişik düşünüş ve ince bir alayla süslediği renkli resim defterlerinden birini karıştırıyordum. Bu kibar adamda hem bilgi hem de içtenlikli bir düş gücü var. Söylence duygusuna ve yaşam aşkına sahip. Geçmişe saygı gösteriyor, bugünden de zevk alıyor. İngiliz ruhu budur. Karıştırdığım defterde İngilizlerin kırmızı başlıklı kızı olan Little Red Riding Hood'un metni ve desenleri bulunuyor. Onda da kurt kızı yutar. Fakat yeşil ceket, sarı pantolon ve kıvrık konçlu çizmeleriyle çiftlik sahibi kibar, kurdun parıldayan iki gözü arasına bir kurşun yerleştirir, av bıçağıyla hayvanın karnını yarar ve çocuk oradan bir gül gibi taptaze çıkıverir. Soma Sportman. He certainly was a dead shot. Had aim at the wolf when she cried. So Red Riding Hood got safe home, did she not? And lived happily there till she died. İngilizce. Bir sportman. Kesin attığını vuran biriydi. Kız bağırınca kurda nişan alıp vurdu. Sonra Red Riding Hood sağ salim eve geldi ve mutlu yaşadı orada ölünceye kadar. İşte gerçeklik yeğenim. Siz de onu keşfetmişsiniz. Serüveni saf ve derin bir şiir olan Uyuyan Güzel'e gelince... Oktav, o da şafak. Raymond, Uyuyan Güzel, Çizmeli Kedi ve Parmak Çocuk Ali Söylenceler'in başka bir sınıfına. Kışla yaz arasındaki mücadeleyi, doğanın yenilenmesini, evrensel Adonis'in... Genç Fenike Tanrısı, avlamak istediği yaban domuzu tarafından öldürülür. Adonis öyküsü bitkilerin yaşam sürecini simgeler. Şu sürekli solan ve yeniden canlanan dünya gülünün ilksiz ve sonsuz serüvenini simgeleştiren sınıfa bağlanır. Uyuyan Güzel, Leto'nun parlak kız kardeşi Asteria'dan, Kora'dan ve Proserpina'dan başkası değildir. Halkın düş gücü ışığa, yine ışığın yeryüzünde en aşkla okşadığı şeyin, güzel bir genç kızın görünümünü vermekle gereği gibi esinlenmiştir. Ben kendi payıma Vergilius'un Iridiki ve Eda'nın Brunhilde karşısında ormanda uyuyan prensesi severim. Birine bir yılanın soktuğu, diğerine bir dikenin battığı bu kızları sonsuz karanlıktan onların aşıkları, Greki bir şair, İskandinavyalıyı bir savaşçı çekip çıkardı. Böyle diken, cırnak ya da iğ gibi sivri bir nesnenin dokunmasıyla yok olmak, mitlerde ışıktan kahramanların ortak yazgısıdır. Bayan Frey tarafından derlenen bir dekkan, dekkan Hindistan'ın güney bölgesi. Söylencesinde küçük bir kızın tırnak arasına bir rakkasanın kapıda bıraktığı bir iğne batar, kızcağız derhal cansız yere yıkılır. Oradan geçmekte olan bir kral kızı öper ve canlandırır. Kışla yaz, gölgeyle ışık, geceyle gündüz arasındaki bu dramların özelliği sürekli olarak yeniden başlamasıdır. Beyhun'un anlattığı masal bitti sanıldığında yeniden başlar. Uyuyan Güzel prensle evlenir ve bu evlilikten iki çocuk, Küçük Günle, Küçük Şafak. İsterseniz Hesidos'un Eitrası ile Homeros'u ya da Apollon ile Artemis deyin. Dünyaya gelir. Bir dev, bir rakasa yani gece korkusu olan annesi, prensin yokluğunda bu iki kral çocuğunu iki genç ışığı paralamakla tehdit eder ama güneş kralın dönmesiyle çocuklar kurtulur. Uyuyan Güzel'in Fransa'nın batısında köyde yaşayan bir kız kardeşi vardır. Onun öyküsü şimdi size söyleyeceğim çok eski bir türküde yapmacıksız olarak dile getirilir. Baba evindeyken ben, Genion, ufak genç kızı, Genion'ı ormana gönderdi o. Nuzi ile toplamak için. Ah! Genion yırtık giysilerle sıçrar. Beni ormana gönderdi, Nuzi ile toplamak için. Ağaçlar çok yüksekti, güzel çok ufak. Ağaçlar çok yüksekti, güzel çok ufak. Eline battı yemyeşil bir diken. Eline battı yemyeşil bir diken, parmağının acısından uyudu güzel. Parmağının acısından uyudu güzel ve yoldan geçtiği üç kafadar süvari. Üçünden birincisi bir kız görüyorum dedi. Üçünden ikincisi dedi, uyumuş. Üçünden ikincisi, Genion dedi, uyumuş. Üçünden sonuncusu, Genion dedi, o benim sevdiceğim olacak. Ah! Genion, yırtık giysilerle sıçrar. Burada tanrısal söylence bozulmanın son sınırına varmıştır ve eğer ara bölümler eksik olsaydı, bu köylü Genion da kışın canlılığını yitirip, ilkbaharda yeniden canlanan göksel ışığı bulmak olanaksız olurdu. İranlıların destanı Şehname, yazgısı Uyuyan Güzel'inkine benzeyen bir kahraman tanıtır bize. Hiçbir kılıcın yaralayamadığı İsfendiyar, gözüne isabet eden bir diken yüzünden ölecektir. İskandinavların Eddasında Beldağ'ın öyküsü bu Uyuyan Güzel ile çok daha şaşırtıcı benzerlikler gösterir. Tıpkı kralın kızının beşiği için perilerin yaptığı gibi bütün tanrılar, tanrısal çocuk Beldağ'ın önünde yeryüzündeki her şeyi onun için zararsız kılacaklarına yemin ederler. Ama kral da kraliçenin kalelerinin tepesinde yün eğiren ihtiyar kadını unutmaları gibi ölümsüzler de toprakta bitmeyen ökse otunu unuturlar. Güzele bir iyi batar, ökse otunun bir dalı da Beldağ'ı öldürür. İşte böyle. Hiçbir silahın işlemediği ve zarar veremediği Beldağ yerde ölü yatar. Tanrıların eğlenmek için ona öylesine attığı önü arkası keskin kılıçlar, meşaleler, harbeler, mızraklar Beldağ'ın çevresinde yığılmış bir halde durur. Fakat suçlayıcı Loki'nin odağa verdiği, odağın da kötü bir niyeti olmadan attığı uğursuz ökse otu dalı onun göğsüne batmıştı. Lu. Bütün bunlar çok güzel fakat prensin yatağı üzerindeki küçük dişi köpek Buff hakkında bize söyleyecek hiçbir şeyiniz yok mu? Ben onda kibar bir hal bulurum. Buff markizlerin dizleri üzerinde büyümüştür. Düşünüyorum da Bayan Dussevigny o denli güzel mektuplar yazdığı elleriyle onu okşamıştır. Raymond, sizin hatırınız için küçük köpek Buff'a göksel atalar bulacağız. Onun soyunu şafağı arayan dişi köpek Sarama'ya, yıldızların bekçisi erkek köpek Sirgiz'e kadar çıkaracağız. İşte eğer yanılmıyorsam büyük bir soylulukla karşı karşıyayız. Bir Römiyehon, Kena, meclisine gelirli rahibe olarak kabul edilmesi için Buffa sadece kuşakları kanıtlaması kalıyor. Böyle bir soy zincirini kurmaya tek yetkili dört ayaklı bir Ozi'yi. 17. yüzyıl Fransız bilginlerinden, ailelerin soy ağaçları üzerine çalışmalar yapmıştır. Olabilirdi. Ben bu büyük soy ağacının küçük bir dalını, Finlandiya kolunu göstermekle yetineceğim. Küçük köpek Flo'ya sahibesi üç kere şöyle der. Benim küçük köpeğim Flo, git gün doğumunun yakın olup olmadığına bak. Bunu üçüncü söyleyişte şafak söker. Oktav. Masallardaki kişileri ve hayvanları kolaylıkla göğe oturtmanıza hayran oluyorum. Romalılar imparatorlarını takım yıldızlar arasına bu kadar kolay gönderemiyorlardı. Size bakılırsa Marquis de Kereba, Beyhun'un çizmeli kedi masalındaki kişilik, da en azından güneş olmaktan geri kalmayacak. Raymond, bundan hiç kuşkunuz olmasın Octave. Zamanla zenginliği ve gücü artan bu fakir ve aşağılanmış önemli kişi, siste doğan ve bir öğle vakti bulutsuz gökte parlayan güneşin ta kendisidir. Şu noktaya dikkat edin. Marquis de Kereba ışıl ışıl giysiler giymek için sudan çıkar. Güneşin doğuşu bundan daha açık bir simgeyle betimlenemez. Fakat masalda Marquis cansız ve yuları başkasının elinde bir önemli kişidir. Asıl düşünen ve iş gören kedidir. Bu kedinin de köpek Buff gibi göksel bir varlık olması çok yerindedir. Raymond, evet öyledir ve efendisi gibi güneşi simgeler. Lu, şimdi rahatladım. Ancak Buff gibi onun da kağıtları düzgün mü? Soyluluğunu kanıtlayabilir mi? Raymond, Racine'in dediği gibi evlilik her zaman meşalelerle çevrelenmez. Çizmeli kedinin İskandinav Venüsü Freya'nın arabasını çeken kedilerin soyundan gelmesi olasıdır. Ama Damoğlu noterleri bu konuda hiçbir şey söylemiyorlar. Bay de Rouge'un çevirdiği Ölüler için Ayin Usulü kitabında Ra ile benzeş bir Mısırlı kedi olarak bilinen eski bir güneş, kedi, ben büyük mücadele gecesi onda yaşamın yarı yolundaki büyük kediyim der. Fakat bu kedi Şam'ın bir oğlu, bir Kuskit'tir. Çizmeli kedi Yafet soyundandır ve bunların birbirleri arasında nasıl ilişki kurulabileceğini kestiremiyorum. Lu, sizin Ayin Usulü kitabınızda öylesine kapalı bir şekilde konuşan o büyük Kuskit kedi çizmeli ve dilenci miydi? Raymond, Ayin Usulü kitabı bunu söylemiyor. Marquis'in kedisinin çizmeleri, parmak çocuğun giydiği ve ışığın hızını simgeleyen 7 fersahlık çizmeleri andırır. Bilgin Bay Gaston Paris'e göre parmak çocuk kaynak bakımından vazo ressamlarının kendisine beşik olarak bir ayakkabı verdiği şu çocuk Hermes gibi göksel öküzlerin sürücüsü ve hırsızı olan Ari tanrılardan biriydi. Halkın düş gücü çocuğu, büyük ayının en küçük yıldızına yerleştirmiştir. Çizme deyince aklıma geldi. Bilirsiniz, kalıpla çok güzel resimler basan Jacques Ma, zengin bir ayakkabı koleksiyonu yaptı. Eğer o örneğe göre bir mitolojik ayakkabılar müzesi kurulmak istenseydi, bir hayli cam dolap doldurulurdu. Bu müzeye 7 fersah çizmelerin, çocuk Hermes'in ayakkabılarının ve usta kedinin çizmelerinin yanında yetişkin Hermes'in topuk kanatlarını, Perseus'un sandaletlerini, Athena'nın altın pabuçlarını, Sendriya'nın cam terliklerini, küçük Rus Maria'nın dar şıpıdıklarını koymak gerekirdi. Bütün bu ayağa giyilen şeyler kendi tarzlarında yıldızların hareketini ve ışığın hızını ifade ederler. Lo. Sendriya'nın terliklerinin camdan olduğu yanlışlıkla söyleniyor, öyle değil mi? Bir sürahiyle aynı maddeden yapılmış ayakkabı düşünülemez. V'den, yazar burada ver, cam ile V, kürk sözcüklerinin sesteş olmasından yararlanarak sözcük oyunu yapıyor. Yapılmış ayakkabının, yani kürklü ayakkabının daha anlaşılabilir olmasına karşın baloya giden bir kızcağıza da bunu vermek uygunsuz bir düşünce olurdu. Sendriya'nın ayakları bu kürklü ayakkabılarla bir güvercininki gibi paçalı bir görünüm alırdı. O denli sıcak tutacak ayakkabılarla dans etmek için onun kudurmuş bir küçük olması gerekirdi. Ama genç kızların hepsi öyledir. Kurşun tabanlı ayakkabılarla bile dans edebilirler. Raymond, yeğenim, sağduyuya meydan okumanız için sizi uyarmıştım. Sendriya'nın kürklü değil, Saint-Gobain buzları gibi kaynak suyu ve kaya kristali gibi saydam olan camdan terlikleri vardı. Bu terlikler periydiler. Bu size söylendi. Bütün zorlukları da tek bu nokta ortadan kaldırır. Bir bal kabağından şatafatlı bir araba çıkıyor. Bal kabağı da periydi. Bir peri bal kabağın, bir peri arabadan çıkması çok doğaldır. Asıl tersi şaşırtıcı olurdu. Rus Sendriya'nın terliği giyebilmek için ayak parmaklarından birini kesen bir kız kardeşi var. Kan ayağına bulaşır ve böylece prense, tutkulunun kahramanca yutturmacasını haber verir. Lu, Behu, kötü kız kardeşlerin ayaklarını terliğe sokabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını fakat başaramadıklarını söylemekle yetiniyor. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Raymond, Kazana da bunu böyle anlıyordu. Ama Slav olsaydınız biraz yırtıcı olurdunuz. Ayak parmağının kesilmesi de eğiliminize bütünüyle uygun düşerdi. Oktav, ne zamandan beri Raymond peri masallarından söz ediyor da daha bize perilerin kendisiyle ilgili tek sözcük söylemedi? Lo, doğru. Fakat perileri gizleri ve belirsizlikleri içinde bırakmak daha iyidir. Raymond, yeğenim, kah iyi kah kötü, keyiflerine göre genç ya da ihtiyar olan, doğaya egemen olan ve hep doğadan yetip gitmek üzere gibi görünen bu maymun iştahlı yaratıkların bizim merakımıza uygun olmayacaklarından ve onları yakaladığımızı sandığımız anda elimizden kaçıp kurtulacağından korkuyorsunuz. Onlar ayın bir ışınından meydana gelmişlerdir. Onların geçişlerini açığa vuran tek şey yaprak ışırtısıdır, sesleri de çeşmelerin mırıltısına karışır. Altın entarilerinin bir ucundan tutmaya cesaret edilse, ele bir avuç kuru yapraktan başka bir şey geçmez. Ben asla onları kovalama dinsizliğini göstermem. Ancak tek başına adları bize onların doğasındaki gizli açıklayacaktır. İtalyanca'da fada, İspanyolca'da ada, Portekizce ve Provence lehçesinde fadı ve facı, George Sand'ın ünlendirdiği berry ağzında fidet olan fi, peri. Sözcüğü, Latince yazgı anlamındaki fadum'dan gelir. Periler, insani yaşamın en tatlı ve en acıklı, en özel ve en evrensel anlayışından doğarlar. Periler bizim yazgımızdır. Bir kadın yüzü, geçici hevesli, çekici ve aldatıcı. Büyüğü, karışıklık ve tehlike dolu bir yazgıya pek yakışır. Her birimizin vaktiz anasının bir peri olduğu ve beşiğimizin üstüne eğilerek bize bütün yaşamımız boyunca gözeteceğimiz hayırlı ya da korkunç bağışlarda bulunduğu çok doğrudur. Varlıkları ele alın ve kendi kendinize onların ne olduklarını, ne yaptıklarını ve onları meydana getiren şeyi sorun. Mutlu ya da uğursuz varoluşlarının baş nedeninin peri olduğunu göreceksiniz. Claude hoşa gider. Çünkü iyi şarkı söyler. İyi şarkı söyler. Çünkü ses telleri uyumlu bir biçimde yaratılmıştır. Claude'un boğazına onları böyle kim yerleştirdi? Peri, kralın kızının parmağına ihtiyar kadının iyi neden battı? Çünkü kız hareketli ve biraz da şaşkındı. Perilerin kararı da böyle emrediyordu. Masalın verdiği yanıt açıkça budur. İnsan bilgeliği de bu yanıttan öteye geçemez. Yeğenim, siz neden güzel, nükteci ve iyisiniz? Çünkü bir peri size iyiliği, bir diğeri zihni, bir başkası da zarifliği verdi. Her şey onların dediği gibi meydana geldi. Gizemli bir vaftiz anısı doğumumuzda yaşamımızın bütün işlerini, bütün düşüncelerini belirler, biz de ancak onun istediği kadar mutlu ve iyi oluruz. Özgürlük bir yanılsama, peri ise bir gerçekliktir. Dostlarım, erdem kötülük gibi içinden sıyrılınamayacak bir zorunluluktur. Aa, itiraz etmeyin. Erdem irade dışı olmakla, sevilmeyi ve önünde eğilmeyi daha az hak etmez. İyilikte sevilen yan onun nelere mal olduğu değil, meydana getirdiği hayırdır. Nasıl ki güzel kokular havaya dağılan çiçek tozlarıysa, büyük düşüncelerde kendi cevherlerini saçan yüksek ruhların yayılmasıdır. Gülün gülden başka bir şey kokmaması gibi, soylu bir ruhta soyluluktan başka bir şey sunmaz. Periler bunu böyle istemişlerdir. Yeğenim, onlara şükredelim. Lo, artık sizi dinlemiyorum. Sizin bilgeliğiniz korkunç. Perilerin gücünü biliyorum, cilvelerini biliyorum. Bana da başkalarından daha az iç zayıflıkları, üzüntü ve yorgunluk vermediler. Ama yine biliyorum ki onların üstünde, yaşamın talihi üstünde bize imanı, umudu ve acıma duygusuna esinleyen sonsuz düşünce süzülerek uçar. İyi geceler yeğenim. Kitabın sonu. 1 Şubat 2014. Sayfa 176.